Ayrım 2.
Her milletin kültürü hastır. Her milletin kültürü, dünya kültürü için bir renk, bir taddır. İnsan soyunun ilerlemesinde yardımcıdır. İnsan ilerliğinin, kardeşliğinin temel taşlarından biridir. Milletlerin kendi kültürlerini sevmeleri, korumaları, olgunlaştırmaları, saymaları gerektir. Başka milletlerin de öteki milletlerin kültürlerini sevmeleri, saymaları ve hatta korumaları gerektir. Milletler çağ içindeki tutumları kadar kültürleriyle sevilirler. Kültürleriyle daha çok sevilirler. Gerisi lafı güzaf efendim, lafı güzaf. Halk ve sanat. Yüzyılımızın sanatçısını uğraştıran bir mesele de bu. Yüzyılımızda sanatçılar kendilerini, yaptıklarını büyük halk kitlelerini anlamasını, sevmesini istiyorlar. Ben kendim için yaptım. Seven sevsin, sevmeyen sevmesin diyen sanatçıların bile içinde bir çaba, kendisini daha geniş kitlelere duyurma isteği var. Devrinde çok az tanınmış Stendhal gibi kişiler, beni 100 yıl sonra anlayacaklar, sevecekler diyor. Kim ne derse desin, ne biçim söz ederse etsin, hemen her sanatçının içinde daha çok kişilerce sevilmek, alışılmak isteği var. Hiç olmazsa, hiçbir çare bulunmazsa, sanatçı beni gelecek kuşakları anlayacaklar, sevecekler diyor. Sanat bir takım duyguların, düşüncelerin, biçimlerin ortaya çıkması. Yaptıklarını ortaya çıkarmayan, kimseye göstermeyen çok az sanatçı var. Onun da umudu bir gün nasıl olsa ortaya çıkacağı, insanlarla kendi arasında bir köprü kurulacağıdır. Demek oluyor ki sanatçının sanatı eninde sonunda hiç olmazsa kendisi kadar da başkaları içindir. Bunun üstüne tartışmaya girmek boşunadır. İş böyle. Yani büyük insan topluluklarına duygular, düşünceler, güzellikler, biçimler vermek olunca büyük halk toplulukları eğitimsiz, yüzde şu kadarı bile okur yazar değil. Toplumun bir kısmı halk topluluklarından daha görgülü, daha bilgili, eğitim görmüş. Sanatçı da, devrimizin sanatçısı da bu eğitim görmüş toplumun içinden çıkıyor. Halkın içinden çıkanlar bile eğitim görmeden, devrin kültürüyle bezenmeden sanatçı olamıyor. Bu çağda halkın kültürüyle, görgüsüyle sanat yapmaktan ileri gidemiyor. Gidemez de. Bu ilkel, yalın sanatı halk çoğunluğu anlar, sever mi? O da başka bir mesele. Demek ki sanat yapan kimselerle halk toplulukları arasında bir ayrılık, bir kültür ayrılığı, bir duygu, düşünce, bir biçim ayrılığı var. Çağımızda artık eskisi gibi de halk sanatçıları yetişemiyor. Bunun da nedenleri var. Toplumsal koşullar halk düzenini de sarsmıştır. Çağımızda ne kadar az olursa olsun, halkla devrin kültürü arasında bir bağ kurulmuştur. İster istemez devrin ileri düşünceleri, türlü yollarla ona doğru, ona kadar gidiyor. Halk kendi içinden çıkan sanatçılarını yitirdiğine göre ya da kendi içinden çıkan sanatçılar ona yetmediğine göre, ister istemez aydınlar içinden çıkan sanatçılar, halkın da sanatçıları oluyorlar. Bir bölüğün değil, insanların tümünün sanatçısı. Bu, çağımız sanatçıları için hem büyük bir talih hem de bir talihsizlik. Talih oluyor, bütün insanlara seslenmek, bütün insanlarla birlikte sanatı paylaşmak, bütün insanlara sanatı vermek. Hep birden. Halkla aydınlar arasında uçurum az da olsa kapanmış bulunsaydı, sanat altın çağını yaşardı. Ama aradaki uçurum sanatçıyı çok müşkül bir durumda bırakıyor. Bunun için ne yapmalı? İş burada çatallaşıyor. Bu çatallaşma bir kısım sanatçıları, hele sanata yeni bir yön vermek isteyenleri, verenleri, şimdiye kadar alışılmış sanattan dışarı çıkanları, bağları koparanları, sanatın sınırlarını zorlayanları içinden çıkılmaz meseleler içinde bırakıyor. Bir avuç kişi için hiç kimse sanat yapmak istemiyor. Yukarıda da söylediğim gibi sanatçı hiçbir çare bulamazsa benim sanatım ileriki kuşaklar içindir diyor. Yüzyılımızda aydınlar halkla, halkın meseleleriyle o kadar iç içe ki, halkın dışında, halkın meselelerinin dışında kalmak, çırılçıplak kalmak demektir. Dünyayı bugün iki güç meydana getiriyor. Aydınlarla çalışan halk. Bu iki insan bölüğünü çağımızda artık birbirinden ayıramazsın. Dünyamızın ileriliği, çağımızın tadı, bu iki bölüğün gün geçtikçe birbirine daha da yaklaşması. Belki bir gün gelecek, aydınlarla halk arasındaki aykırılıklar kalkacak. Dünyamızın yönü, çabası artık bu. Demiyorum ki bir seçkinler, bilginler, sanatçılar azınlığı kalmayacak. Ama bilimi, sanatı bütün insanlar paylaşabilecekler. Öyleyse şimdi, aydınlarla halk arasında bu ayrılık varken sanatçı ne yapmalı? Şunu şöyle, bunu böyle yapacaksın, yapmalı diye bir reçete, bir biçim vermek zor. Zor ama bir çare de bulmak zorunda, çabasındayız. Ben diyorum ki bir Cervantes'i, bir Dostoyevski'yi, bir Shakespeare'i, bir Molière'i, bir Charlot'u, bir Picasso'yu düşünsek iyi olur. Bunların üstünde dursak da düşünsek iyi yaparız. Bir Beethoven, bir Vivaldi, bir Gorki, bir Pudovkin, bir De Sica üstünde de durmak gerekir. Bir Lorca'yı da unutamayız. Yukarıda saydığım kişilerden her çağda her çeşit insan nasibini alıyor. Yukarıda saydığım kişiler ve onlar gibilerini herkes seviyor, anlıyor. Dünyadan bile, her gün gördüğümüz gökyüzünden, denizlerden, yıldızlardan bile her insan kendi kadarını, gücü kadarını alabiliyor. Gücü kadar sevip tadına varabiliyor. Sonuç şu, herkes doğadan bile kendince yararlanabiliyor. Ama az ama çok yararlanıyor. Biz Anadolu köyünde bir Picasso sergisi açsak, halk sevmez mi, anlamaz mı? Sever, anlar, hayran kalır. Biliyorum ki yadırgamaz. O ağzı, burnu, gözü eğri büğrü insanları bile sever. Picasso'nun renk tadı, güzelliği herkesin az çok dimağındadır. Bir köyde bir Shakespeare oynamışlardı. Üstelik de kötü bir kadroyla. Halk o kadar sevmişti ki Otello'yu, şaşılır. Aradan yıllar geçmesine rağmen Lorca'nın şiirleri daha İspanyol köylülerin ağzındaymış. İran'a giden, İran köylüleriyle bir zaman bulunan bir arkadaşım anlattı. Eşeğe binmiş İran köylülerinin dudaklarında Hafız'ın şiirleri varmış. Vivaldi'yi, Beethoven'ı herkes seviyor, anlıyor. Ama herkes kendi kadar, huyu kadar nasibini alıyor bunlardan. Az da olsa alıyor. Kimse bir Shakespeare uzmanı kadar elbette Shakespeare'i sevemez. Kimse bir resim delisi kadar Picasso'ya varamaz denilebilir. Ama halkın, ondan beklenmeyen, ona yakışmayan sanat eserlerini de tuttuğu, çok sevdiği bir gerçek. O kötü sanat eserleri, halkın alışılmışını, köklü duygularını sömürüyor. Bunda halkın suçu yok ama halk gerçek sanatı da tutuyor. Bir Charlot'u aydınlarımızdan daha çok halk tutuyor ve seviyor. Charlot taklitçilerinin %90'ı halk arasından çıkıyor. İnsan soyut bir yaratık değil, gökten düşmüş değil. İnsan şu dünyada bir takım meselelerin içinde. Çağımızın meseleleri de gün gibi ortada. Kişisel ve toplumsal meseleler. Aydınların ve halkın meseleleri çağımızda birbirinin hemen aynısı. Artık halkla aydını birbirinden ayıramazsın. Meseleleri aynı olduğuna göre, insan da gökten düşemeyeceğine göre, sanatı da insan denilen sanatçı yaptığına göre, sanatı da insan denilen sanatçı yaptığına göre, ortada Charlot, De Sica, Dostoyevski olduğuna göre, bunlar insan meselelerinin derinliğine indiklerine göre, halk bunları çok sevdiğine göre. Bir de üstünde durulacak başka bir sanatçı türü var. Örneğin Bartok. Halkın yapıtlarından yararlananlar, böylelikle halkça sevilenler. Büyük sanatçı gücüyle insanın gerçeğine eğilmek. Toplumun koşullarının, meselelerinin içinde %100 bulunmak. Kendini gökten düşmüş tuhaf bir yaratık saymamak. Sanat adına, sanatçı adına. Bu mesele önemli mesele. Üstünde çok durmak, çok çok durup düşünmek gerek. Çağımızın getirdiği önemli bir iş. Umutsuzluk. Can çıkmayınca huy çıkmaz derler. Gene başladık. Olmaz efendim, yapamayız efendim. Bizim gücümüz yetmez. Geriyiz. Hem de ne geriyiz? Amenna geriyiz. Bunu görüyoruz. Geri olduğumuzu göğsümüzü gere gere de söylüyoruz. Geri olduğumuzu söylemek bize bir yücelik, bir onur, bir övünme fırsatı veriyor, ilerilik kazandırıyor. Geri olduğumuzu biliyor, söylüyoruz ya, yetmez mi? Bir zamanlar geri olduğumuzu bile söyleyemiyorduk. Şimdi bakın öyle miyiz? Her şeyi, her derdimizi söylüyoruz. Yasak düşünceleri bile dile getiriyoruz. Memleketin her derdine öyle bir parmağımızı basıyoruz ki, hem de en can alıcı yerine, hem de yaranın gözüne. Daha ne istiyoruz? Şımarıklığın da, istemenin de bir yeri, bir ölçüsü olmalı değil mi? Bundan ileriye gitmek bozgunculuğun ta kendisi. Biliyoruz artık. Hem de iyi biliyoruz. Köylümüz ağaların elinde, halkımız kara cahil, şeyhlerin, mollaların elinde. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Endüstrimiz yok, istihsalimiz yok. Tarımın da en gerisini yapıyoruz. Hububat tarımı. Topraklarımız yıkılmış, yakılmış, bitmiş. Ormanlarımız harap. Elimizdeki tek şeyimiz topraklarımız. O da toprak değil. İşte işte hepsini söylüyoruz. Yetmez mi? Bir şeyi söyledikten sonra, çok çok söyledikten sonra bir gün olur çaresi de bulunur. Bana sorarsanız inkar etmiyorum. Bizim için buraya gelmek bile bir ilerilik. Böyle dertlerimizi söylemeye ne pahasına kazandık. Aydın olarak bunu alabilmek için ne çabamız oldu, neyimizi verdik, hangi hak isteme çabasında bulunduk bunu anlamak için. Aydın olarak bizim çabamız ahtan oftan ileri geçmedi. Şimdi koşullar bize bu imkanı sağladı. İstediğimiz gibi söylüyoruz, bu da bizi doyuruyor. Dertlerimize, bütün bu söylediğimiz dertlerimize bir çare. Çare dedik mi, işte orada zınk diye duruyoruz. Çare mi? Elimizde hiçbir imkan yok ki. Çarelere gelince yan çiziyoruz. Önümüze büyük engeller dikiliyor da ondan. 100 yıllık pısırıklığımız üstümüzde de ondan. Gerçek, namuslu, düşünür değiliz de ondan. Faydacıyız da ondan. Korkağız da ondan. Bilgisiziz de ondan. Bulduk işte. Kendi çaremizi bulduk. Kendimizi kendi gözümüzde, halkın gözünde temize çıkaracak, yapışılacak bir dalı da bulduk. Fakiriz, geriyiz. İşte bunu söyleyecek yiğitlerimiz var. Çareler karşısında umutsuzluğa, karamsarlığa düşüyoruz. Biz böyle gelmiş, böyle gideriz. Düzelmeyiz. Düzelsek de bu gidişle daha 100 yıl, 150 yıl ister diyoruz. Ama dünya bizi beklemiyor diyorlar. Beklemiyorsa ne yapalım? Hiçbir çaremiz yok ki. Elimizden bir gelen yok ki. Biz aydın olarak da bu toplumun ürünleriyiz. Deveye boynun neden eğri demişler de, nerem doğru ki demiş. Bizim en eğri yerimiz, bence aydınlarımız. Şunun adına da artık aydın demeyelim de, aydına benzerlerimiz. Avrupa kitaplarından büyük laflar bellemişlerimiz. Aydın olmak için büyük laf öğrenmeyi yeter sayanlarımız. Umutsuzluk, karamsarlık, karanlıklara ışık tutamamak, karanlıklardan kaçmak, karanlığın üstüne gidememek, onunla savaşamamak, bilgisizlikten, inanamamaktan geliyor. Bilgili, olgun, gerçek aydınlar umutsuzluğa düşmezler. Umutsuzluğun üstüne çıkarlar. 20. yüzyıl insanoğlu için umutsuzluk yüzyılı olamaz. Bunu iyice bilirler. Bunu bilmek, buna varmak sağlam bir kültüre yönelmekle olur. Sağlam bir kültüre varmış, gerçek aydın kişi, olayların karşısında apışıp kalmaz. Geriliğin, yokluğun çaresini bilir, bulmuştur. Çaresini bildiği, korkmadığı, kendine inancı, dünyaya, insanlara, yüzyılımıza inancı olduğu için de savaşa atılır. Umutsuzluğumuz, karamsarlığımız, korkumuz, derdi keşfedip onun karşısında eli kolu bağlı kalmamız, yarım aydın, bencil, bilgisiz oluşumuzdandır. Umutsuzluk geri kafalılıktan, düşünememekten doğar. İlk akla gelen. Bu bir zihniyet meselesidir. Adnan Menderes'in Yüksek Adalet Divanı önünde 6-7 Eylül olaylarından dolayı kendisini savunurken söylediği, böyle olaylarda ilk akla geleni içeri alırız sözünü ben hiç yadırgamadım. İlkin biraz şaştım, öfkelendim ama sonradan bunun o kadar şaşılacak bir düşünce olmadığını anladım. Bu korkunç bir zihniyettir. 20. yüzyılda normal insanlar, normal devlet adamları böyle düşünemezler. Düşünseler bile, haydi düşündüler diyelim, sanık olarak çıktıkları mahkeme karşısında bunu dünyaya ilan edemezler. Bu sözler edilirken hep kendimi haksız çıkarıyorum. Ben iyi duyamıyorum diyorum. Sonra oradaki arkadaşlara, gazetecilere soruyorum. Onlar da onaylayınca inanmaktan başka çare kalmıyor. Gene de şunu söylüyorum. Belki biz yanlış duyduk. Yanlış duysak da duymasak da, Menderes böyle söylese de söylemese de zihniyet bu. Onun için yukarıda dedim ki, önceleri şaşırdığım halde sonra bunu olağan buldum. Bir takımlarının zihniyetidir bu. Hukuk anlayışıdır bu. Bunlar inançsız adamlardır. Bunların hiçbir şeye imanları yoktur. Hiçbir toplum düşüncesine sahip değillerdir. 1945'ten sonrayı şöyle bir düşünelim. O zamanlar şu Adalet Divanı karşısındakilerin ne güzel, ne ileri bir adalet anlayışları vardı. İnsan hakları, vatandaş hakları diyorlardı da bir şey demiyorlardı. Sonraları az sonra hemen değiştiler. Bu adamlar sanki 1945'ten 1950 yılına kadarki adamlar değillerdi. Yılanlar gibi hemen deri değiştirmişlerdi. İnsan hakları, demokrasi falan filan onlar için birer kuru laftan ibaretti. En küçük bir şekilde adalete, hukuka, insan vatandaş haklarına inanmıyorlardı. Saygıları ve inançları yoktu. İlk akla gelenleri herhangi bir olayda hemen içeri alıyorlar, olmadık işkenceler ediyorlardı insanlara. 2 yıl mahkeme hücrelerinde tutuyorlardı. Fikir adamlarına, gazetecilere olmadık kötülükler ediyorlardı. Bunu dünyanın, milletin karşısında göğüslerini gere gere yapıyorlardı. Memleketimizde onların devrinde ilk akla geldiği için çok kişi işkence gördü, zulüm gördü, hapislerde çürüdü. Mahkemeleri kendilerine kul etmek için ellerinden geleni artlarına koymadılar. Milletler kendi koydukları yasalara, törelere oldum olası çok önem vermişlerdir. Bunda iktidarlarının teminatını bulmuşlardır. Doğru yanlış, kendi kurdukları yasalara saygı duymuşlardır. Zedelenmemesi için ellerinden gelenleri yapmışlardır. İlk akla geleni içeri almak, hiçbir yasada, hiçbir törede böylesine pervasızca olmamıştır. İlkel kabilelerin töreleri bile böylesine çiğnenmemiştir. Bizim toplumumuzun bu yönden iyi bir tahlilini yapmak gerekir. Bu pervasızlığın temeli nedir? Nereden geliyor ve bu pervasızlık? Menderes'lerin bu zihniyetlerine nasıl izin verdi bu toplum? Bunun üstünde durmak milletimiz için çok faydalı olur. Böyle düşüncelere paydos demedikçe, keyfi idareleri ortadan kaldırmadıkça, idareleri değil, gördük ki idareler ortadan kalkabiliyorlar. Keyfi idare zihniyetini ortadan kaldırmadıkça kurtuluşumuz zor. Keyfi idare zihniyetini ortadan kaldırmak o kadar kolay değil. Bu bir seviye, bir kültür, bir gelenek işidir. İnsana saygı duymak, kendine saygı duymak. İşte bunu yerleştireceksin kafalara. İnsana saygı, böylesi kötülüklerin, keyfiliklerin önüne geçebilecek tek silahtır. İnsana azıcık saygısı olan, kendisine azıcık saygısı olan, ilk akla gelene kötülük edemez, onu içeri alamaz. Her işin başı. Hep böyle olur. Hep eller gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Bence çektiğimiz biraz da bunun elinden. Neden bu huyumuzu değiştiremiyoruz bir türlü? Neyimiz eksik ki? Bir şeyler var, bizim bilmediğimiz bir şeyler var. Bu eksik yönümüzü bulmak, bu kötü huyumuzdan sıyrılmak gerek. Bir sıyrılabilsek, gerisi kolay. Ben düşünüyorum ki, bu işler, kötü işler kültürsüzlüğümüzün başı altından çıkmasın. Bakın bu olabilir gibime geliyor. Gerçek bir kültürün eksikliğinden çıkmasın. Ne dersiniz? Ben bu işte çok şüpheleniyorum. Batı batı dedikleri nedir biliyor musunuz? Bir tutam kültürle biraz makine. Bir de düşünce namusu. Bu düşünce namusu dedikleri de epeyce önemli bir iş olsa gerek. Bence batı batı dedikleri düşünce namusuyla başlar, onunla biter. Düşünce namusunun bitmediği, gelişmediği yerde hiçbir iyilik bitmez, gelişemez. İşte görüyorsunuz. Bir türlü de gelişemiyor. İyilikler boy atamıyor. Kötülükleri de şuna buna yüklüyoruz. Düşünce namusu olmayan yerde, bir daha söylüyorum, hiçbir iyilik bitemez. Kimsenin günahı yok kötülüklerimizde. Ne onun ne de bunun. Bir tek şeyin günahını çekiyoruz. Düşünce namusunun olmayışı günahını. Düşünce namusu da nedir ki? Nasıl oluyor? Gökten mi düşer? Yerden biter mi ki? Ne yerden biter ne de gökten düşer. İlk işareti insanlardadır. Bir kültüre varmak, bir olgunluğa varmak diye bir şey vardır. Bir kültüre varmış, bir olgunluğa erişmiş kimseler, evladü ayal için değil, karın için değil, şunun için, bunun için değil, kafalarının içindeki için yaşarlar. Yalnız onun emriyle hayatlarına yön verirler. Kafalarının içindekinden başkası için tırnaklarını bile kesip atmazlar. Bizim Anadolu'da bir söz vardır. Namus bostan tarlasında bitmez derler. Düşünce namusu kültürün tarlasında biter. Olgun insan, kültürlü insan, kendisi için yaşayan insan değildir. Düşünceleri için, düşüncesinin namusu için yaşayan insandır. Ve düşünce adamları çok inanmış adamlardır. Düşüncenin değerini yalnız onlar bilirler demiştim bir yazımda. Sonradan şu aklıma geldi. Mevlana var ya, şu koca Mevlana, çok inanmış bir ulu kişiydi. Hepimiz biliyoruz. Sağlam bir düşüncenin adamıydı. Düşüncenin değerini çok iyi biliyordu. Düşünce uğruna verilemeyecek hiçbir şey olamayacağını çok iyi biliyordu. Demiştim ki, yalnız düşüncenin değerini bilenlerdir ki öteki düşüncelere saygı duyarlar. Mevlana da öyleydi. İnanmış Mevlana diyor ki, kim olursanız olun, gavur olun, şu olun, bu olun, gelin bana diyordu. Kapım hepinize, bütün insanlara, hepinize açıktır diyordu. İşte bu çağrı onun düşüncesine inancından geliyordu. Düşüncesinin namusundan geliyordu. Düşüncenin kadrini bilmekten geliyordu. Düşünemeyenlerdendir ki düşünceye düşmandırlar. Bütün felaket de burada başlıyor. İşin başı sağlam bir kültür. Sağlam bir kültürden düşünce namusuna varılır. Düşünce namusu olmayan kişi kültürlü değildir, bir yutturmacıdır. Düşünce namusuna varan kişidir ki insanlara iyilik yapabilir. Memleketini, insanlarını sevebilir. Yani kendi canı azizinden başkasını sevebilir. Biz de etrafımızda böylesi var mı? Belki de vardır. Vardır, vardır. Mutlaka vardır. Ben böyle pek az kişi tanıdım ya, vardır. Kötü sanatçılar. Bu başlığı epeyce tuhaf bulacaklar çıkacak. Bir hayli tepeden inme bir yergi. Neden kötü olsun sanatçılar? İnsan soyu güçlü, insan soyu saygıdeğer bir soy. Bunu insanı salt övmek için, yalnız övülmesi gerektiği için söylemiyorum. Yaptığı işleri mağaradan atoma gelişini göz önüne getirip içimden insan soyunu kutsamak geçiyor. İnsanların bu yaptıkları çok önemli. Bir de bu güçlü insan soyunu yereceğimiz yerler çok. Başarılması en kolay işi en geriye bırakmış. Atom yapmış da göklerin ötesini aşmış da kendi meselelerini halledememiş. Açlığın, sömürmenin, esirliğin insanı aşağılatan işlemlerin önüne geçememiş daha. Asıl adaleti bulamamış. İnsan bu asıl adaleti toptan bir yakalarsa bir daha ucunu bırakmayacak. Bütün kötülüklere paydos. İnsanın bir düzene girdikten sonra en kolay halledeceği iş kendi iç meseleleri olacaktır. Esirliği, sömürmeyi, hürriyetsizliği, bencilliği kaldırmak zor olmayacaktır. Yeter ki insanların gözü azıcık açılsın. Yeter ki kardeş olmanın, kardeş kardeş yaşamanın tadına bir kere varsın insanlar. İnsanların büyük bir çabaları var. İnsanlar kardeşçesine, kimsenin kimseyi soymadan yaşaması, kimsenin kimseyi esir etmemesi ve öldürmemesi için yaşamak savaşındalar.